Merhaba, Kendimiz İçin Yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Esin, Tuğçe ve Dicle ile birlikteyiz. Bu hafta regüllerimizden bahsedeceğiz. Tuvalete gitmek, su içmek ve nefes almak kadar doğal olan bu adet döngüleri bir noktada toplumda utanılacak, saklanılacak, ayıp ve hastalık olarak nitelenen bir yere geldi. Hala da bu durum böyle maalesef. Regülün tabu olmaktan çıkması kadın hareketi içerisinde de kendine özgürleştirici olarak bir yer buluyor. Çünkü kendi vücuduna yabancılaştırılan, düşmanlaştırılan kadınlar bu alana yeniden sahip çıkmaya başladı ve artık toplum nezdinde görünür kıldı adet döngülerini ve bu şekilde bir iadeyi itibar da söz konusu. Gündemdeki bir gelişmeyle başlayalım. Zomato'da Türkiye'de bir ilke imza attı ve kadınlara 10 gün regl izni vereceğini açıkladı. Bu daha önce herhangi bir beyaz yakalı şirkette olmuş muydu çok hatırlamıyorum açıkçası. Ama bunu şu an Zomato'nun açıklayış biçimi ve ya, toplumda kendisine bulduğu yer noktasında ben bunu bir iyi bir gelişme olarak görüyorum. Tuğçe, sen aramızda en çok beyaz yakalı ortamlarında bulunmuş bir insan olarak seninle başlayalım. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu kararı?
Ve en çok regl sancılarından müzdarip olan kişi olarak da bence de bu sorunun muhatabı benim. Ben okuduğumda direkt şey diye düşündüm. Eğer şu an milyonlarca dinleyicimizden Zomato'da çalışan biri varsa lütfen bana oradan bir iş paslasın. Yani ne iş olsa yaparım. Çünkü gerçekten benim hayatımda şöyle bir sıkıntı var. Siz biliyorsunuz ben genetikten dolayı regl dönemlerini inanılmaz ağrılı, sancılı ve çok zor geçiriyorum. Her ayın en az 2-3 günü gerçekten hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak çok zor bir şeye maruz kalıyorum. Ve böyle süreçlerde yani benim okul hayatımdan itibaren bu her zaman beni çok zorlayan bir durum oldu açıkçası. Yani çünkü regli kramplarından üniversitede finalime gitmekte zorlandığım ve bu yüzden mesela düşük not aldığım sınavlar oluyordu. Keza lisede, ortaokulda da böyle. Şu an çalışırken de açıkçası böyle apranak yutup yutup arka arkaya karnıma sıcak su torbalarıyla mail yazmaya çalışmak gerçekten çok işe olan aidiyetimi de azaltan bir şey. Yani o durumdayken hakikaten tek isteğim cenin pozisyonunda kıvrılıp evde yatmak, uyumakken işe gitmek zorunda olmak da bence çok üzücü bir şey. Bu anlamda Zomato'nun yaptığı şeyi gerçekten çok önemli bir adım olarak görüyorum. Bu kadın ve erkeklere hatta en temelde biyolojik farklılıkların farkında olma meselesi çok önemli bir şey bence. Regl diye bir gerçek var ve bu her kadın için çok farklı seyreden bir süreç ve bunun farkındalığının kazanılması da çok önemli bir adım. Hele de bunu işveren konumunda birinin yapıyor olması bence çok önemli. Bir de burada şöyle bir parantez de açmak istiyorum. Bunun zorluğuyla alakalı şöyle bir not da düşmek lazım bence. Şu an çalıştığım iş yerinde değil ya da daha önce çalıştığım iş yerlerinde değil artık hani belli bir yaştan sonra bundan utanmamayı öğreniyorsun çünkü hakikaten bu utanılacak bir şey değil. Ama ben şeyi çok hatırlıyorum yani okuldayken, üniversitedeyken gerçekten çok kramp ve sancılardan dolayı kafamı kaldıramayacak durumdayken mesela derste oluyordu bu. Ama erkek bir hocam vardı ve hiçbir şey söyleyemiyordum. Yani utanıyordum çünkü ben şu an reglim ve sancım var ve hani eve gitmek istiyorum diye. Çünkü yani bu bir tabuydu ve bir kadın için bu ifade edilmesi kolay bir şey değildi. Ve bunu bir erkeğe söylediğiniz zaman erkeğin verdiği tepki de zaten genelde çok normal olmuyor. Ha tamam git falan diye böyle bir ne tepki vereceklerini de şaşırdıkları için asla doğal ve normal bir şey olarak karşılanmıyor bu. Bu da ayrıca hani bunun konuşulmasına ve bir kadının regli dönemlerini rahatça geçirmesinin önündeki bir zorluklardan biri.
Ben bir de bir şey sormak istiyorum. Mesela hastalık izni diye bir şey var ve bazı kurumlarda hani zaten bir hak olarak görüldüğü için hani hastalık izni almak da zor olmuyor çoğu durumda ve mesela kışın bir grip olduğunda bunu isteyebiliyorsun. Yani mail atıyorsun, böyle böyle ben grip oldum, gelemeyeceğim ofise. Ama mesela senin anlattığın gibi regl sancısı yaşayan insanlar çok fazla. Hatta bazı durumlarda hani bu bir hastalığın da bir sonucu olabiliyor. Şu an ismini hatırlamıyorum ama aslında çok
Polikistik
yaygın.
over mi?
Evet.
Polikistik over, bir de endometriyosis sanırım.
Aynen,
O da
evet.
var.
O çok daha ciddi bir
İleri
seviyesi.
seviyesi değil mi? Doğru.
Aynen. Ama mesela Batı'da çok yaygın aynı zamanda. Hani bizde yaygın olmama gibi bir ihtimali de çok yok. Ama mesela ben regl oldum diye mail atamıyorsun. Ben regl oldum, yerimden kalkamıyorum. Bir mail atamıyorsun böyle. Hani başka bir şey bulman gerekiyor. Onu başka bir şey uydurman gerekiyor.
Evet, çok şımarıklık gibi algılanıyor.
Evet, hep evet. Şımarıklık gibi algılanıyor. Mesela şu Zomato'nun şeyine de büyük ihtimalle en çok öyle tepkiler gelecektir. O ne öyle? Regizli mi olurmuş?
Şimdi sömürülecek. İnsanlar yalan söyleyecek. Çünkü sonuçta tespit edebileceğin bir şey değil. Sanki başka insanlar ben hastayım dediğinde gidip ateş ölçerle kapılarını dayanıyormuşsun gibi. Hani kadınların da gerçekten reg sancısı yaşayıp yaşamadığını eminim birileri sorgulayacaklar kafalarında.
Ya bence bu karar hani fiilen izin yapılmasındansa daha çok görünür kılmak anlamında önemli bir adım. Yani hani yılda 10 günü az diyebilirsiniz, fazla diyebilirsiniz ama bir şirketin herkesin, ya yani kamuoyuna açık bir şekilde biz kadın çalışanlarımızı düşünerek menstruasyon döngüsünü kabul ediyoruz, bunun zor bir şey olduğunu kabul ediyoruz ve böyle bir kolaylık sağlıyoruz diye bir emsal teşkil ediyor olması bence burada önemli. Yani bunu normalleştiriyor aslında. Yani bilmiyorum o şirkette nasıl karşılanır ama hani ben şimdiye kadar çalıştığım hiçbir kurumda ben çok kötü regl ağrım, bugün benim çok kötü regl ağrım var da ben bugün işe gelmeyeyim diyebileceğim bir ortam kesinlikle olmadı. Bunu şirket olarak açık ve kabul edilebilir bir pozisyonda olsa mesela bu çok daha rahat geçirebilecek bir süreç olabilirdi. Yani herkesin çok daha kolay kabullendiği bir durum olabilirdi.
Bak mesela kurumsal saygınlık ve kurumsal aidiyet bakımından ne kadar büyük fark yaratacak bir şey. Hiç bunu söylemeyecek, belki düşünmeyecek biri Tuğçe bile. Şimdi diyor ki Zomato'da çalışan varsa bana iş paslasın abi, ben çalışırım. Yani senin daha hiç kapısının içinden girmeden bile ne kadar büyük saygını kazandı bu şirket. Bu kadar aslında ne kadar basit ve hani insani, çok küçük evet. Bir hareket yaparak ama yine sen özel sektörde çalıştığın için Tuğçe ne düşünüyorsun? Mesela sen şu an çok kötü bir gün geçiriyorsan, çok sancılı olsan diyebilir misin? Ben çok kötü regl sancısı çekiyorum bugün, işe gelemeyeceğim der misin? Dedin mi?
Dedim, diyorum da. Ama işte bunun belli bir dozajı var. Yani bunu mesela 3 ay arka arkaya yapamıyorsun. Kartlarını çünkü bir iyi oynaman değil. Gerekiyor. Evet tabii. Yani bir hak değil. Ve Dizinin söylediği gibi bir noktadan sonra bu şımarıklık gibi de algılanıyor. Yani hani zaten şöyle de bir şey var. Yani pek çok, bu sadece özel şirketlerle de sınırlı kalan bir şey değil. Bütün çalıştığımız yerlerde muhtemelen bu böyle de, bütün kurumlarda, kuruluşlarda. İzin vermeyi işverenler bir lütuf gibi algıladıkları için, yani senin aslında zaten böyle hiçbir hakkın yokmuş da, özellikle hastalık izinlerinde ben sana bunu lütfediyorum gibi bakış açısıyla yaklaştıkları için regli o hiyerarşik sıralamada ne yazık ki en altta ve bunu bir kadının hayat kalitesi açısından ne kadar önemli bir şey olduğunun farkındalığı ne yazık ki kimsede yok. Ya benim için gerçekten reglimin ilk günüyle normal bir günüm arasında inanılmaz bir performans farkım var iş yapma açısından. Çünkü ben bir yere odaklanamıyorum o sırada. Yani karnımın ağrısından, sancıdan nasıl yapabilirim ki zaten? Bunu şu şekilde düşünse, yani ben bu kızı şurada 8 saat zorla çalıştıracağıma ve normalde 1 saatte yapabileceği işi 8 saate yayarak yapmak zorunda kalacağını, bugün off verip onu da mutlu edeyim. Ertesi gün gelip daha azimli bir şekilde çalışmasını sağlasam aslında daha iyi tabii. Bir şey oluru düşünemiyor genelde işverenler.
Bir de zaten iyi niyet gösterdikleri zaman bu her alt üst ilişkisine böyle zaten. İyi niyet gösterildiğinde onu sömürme eğilimi daha az olur. Her zaman bu böyledir yani. Zomato'da eminim böyle olacak. İnsanlar ne kadar sömürülür, işte kadınlar da oh yaşadı falan gibi düşünürse düşünsün. Eminim kadınlar gerçekten çok kötü olana kadar ve gerçekten o sancının işlerini etkileyeceğini düşünene kadar o izinleri kullanmayacaklardır yani. Bunun gündeme getirilmesinin zor olduğu ortamlar olduğu gibi dilimize yansıması da çok problemli bence. Mesela biz de başlangıcından beri hani bu yayının regl diyoruz böyle. Regl aslında Fransızca kökenli bir sözcük. Söyleyici de çok zor. Ve mesela işte adet görmek, hastalanmak falan gibi bir takım farklı kullanımlar da mevcut.
Halanın gelmesi.
Mesela ya da bir takım şeyler, lakaplar, işte üstü kapalı
ne var ya,
değişler.
Hiç geliyor mu? Aybaşı.
Aybaşı.
Aybaşı, evet.
Muayyen gün.
That time of the month. Muayyen gün. İşte ayın o zamanı.
Özel gün. Hiç kullandınız mı hayatınızda? Sadece kapitalist. Özel gün. Reklamlarda kullanılmayan bir şey.
Reklamlarda sadece o kullanılıyor.
Hiç hayatımda özel günüm diye bahsetmedim.
Aslında günlük hayattaki ya toplumsal olarak bunun tabulaştırılmasının dildeki bir yansıması bu kesinlikle. Ve bunun yani insanlığın başlangıcından beri kadınlar, bir takım kadınlar bir takım dönemlerde kanıyorlar. Ve bunun Türkçe'de mesela bir genel geçer karşılığının olmaması ve onlarca farklı şekilde bunu ifade ediyor olmamız ne kadar fazla bunu saklamak için enerji, zaman ve duygusal efor harcadığımızın başka göstergesi ya
öyle
gerçekten.
Öyle işte hani sanki utanılacak bir şeymiş gibi hissediyorsun ve vücudun doğal işleyişinden utanmak gibi bir şey oluyor. O da insanın kendi vücuduna utanması, kendi vücudunun sağlıklı bir işlevinden utanmış olmasına evriliyor.
Benim bununla ilgili güzel bir anım var. Anneciğime bu konuda çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben mesela regle olduğumda annem bunu böyle, ya Türkiye'de hep bu kıyaslama yapılır ya, işte sünnet çocuklarına hediyeler alınır, herkes tebriğe gelir bilmem ne. İşte neden aynısı kız çocukları için de yok? Kız çocukları ergenliğe girdiği zaman bu neden kutlanmıyor gibi isyan eder bir takım insanlar. Bunlardan biri de benim annemmiş herhalde. Çünkü ben regle olduğumda 13 yaşımda bana bir sürü hediye alındı. Böyle bu kutlandı evde. İşte hatırlamıyorum, hani bütün akrabalarımıza söylenmişimdir ama kesinlikle babamla konuşuldu, teyzelerime söylendi falan. Bu bana kendimi bayağı iyi hissettirmişti ve bence benim bundan utanmak istememem ve çevremdeki kadınların da bundan utandığını gördüğümde hep içimin acıması süreci bu zaman başladı.
Yani ben şu an düşünüyorum, ben ne zaman utanmayı bıraktım ve bunu çok açık bir şekilde ve hatta üstüne bastıra bastıra bu konularda konuşmaya başladım diye, yani bir anda oldu kesinlikle. Hani ben ortaokul ve lise hayatımı düşündüğümde hiç bu konuda o kadar cesur değildim. Yani o ped bir saklanırdı, çantanın içinde bir gidilirdi bir yerle de.
Evet ya.
O böyle pantolonun arasına sokulurdu. Ama sonra bir üniversiteye geçtim. Yani tabii ki çevremi tamamen kendim gibi insanlarla doldurdum ve bir anda bir aydınlanma geldi. Ya bu konu hakkında konuşalım. Çünkü birilerinin bu konu hakkında konuşması gerekiyor diye. Ve o noktadan sonra değişti. Yani ben kendi ailemi düşünüyorum. Onlar ne tepki vermişlerdi diye. Ya bana hediyeler alınmadı. Bilsem aldırırdım. Ama mesela benim de annem de babam da yanaklarımdan öpüp böyle tebrik etmişlerdi bir nevi. Hani o
evet,
şekilde
işte
geçmişti
o olay.
Ama ona rağmen yani benim ailemin bu konuya normal yaklaşıyor olması, o böyle toplumsal ortamda benim cesur olmamı sağlayamadı yani.
Evet, benzer bir hikaye de bende var mesela. Ben regle olduğumda orta birdeydim bu arada. Erken regle oldum yani. Orta bire daha yeni başlamıştım. Ama hani reg diye bir kavram olduğunu, bir kadının bir noktada bunu yaşayacağını, nasıl bir şey olduğunu falan 3 aşağı 5 yukarı o zamanlarda biliyorduk hepimiz. İlk olduğumda çok ağladığımı hatırlıyorum. Niye ağladığımı,
gerçekten
evet,
mi?
Niye ağladığımı bilmiyorum ama böyle kan geldiğini görünce böyle bir dehşete düşüp ağlamıştım ve koşarak anneme gitmiştim. Ben renkli oldum diye. Annem
ya biliyordun kadar ama ne olduğunu.
Evet, söyledim ya az önce, yani o kavrama sahiptim yani, ama gene de böyle çok ürkütmüştü beni böyle bir şeyin yaşanması. Hiç hazır hissetmemişim demek ki kendimi. Annem beni sakinleştirmişti ve gayet normal bir şekilde hani bunun gayet normal bir şey olduğunu açıklamıştı bana. Ama yine de mesela annemin o telkinleri bile çok işe yaramamıştı. Yani benim için mesela çok hani böyle şey bir gün, buruk bir gün o. Demek ki o zamana kadar hakikaten içselleştirdiğimiz bir takım tabular olmuş. Ben evde onları duymasam bile başkalarından duyduğum için o regl olma anında üzülmüşüm yani.
Evet. Bizim ilkokul sınıfında da hatırlıyor musun Dicle? Bir arkadaşımız ilkokulda regl oldu. Yani çok daha yaşlarından erken bir yaşta regl oldu. Ki bu bir zaten yani her kadın farklı zamanlarda regl olur. Bazı kadınlar hiçbir zaman regl olmaz. Biyolojik farklılıklarımızın sadece minik bir parçası. Ama zannediyorum ki ilk olan kişi olduğu için günlerce konuşulmuştu bu ve eminim herkese aynı örnek vardır yani. Maalesef o erkeklerin sınıftan çıkarılarak bu konu hakkında sınıf öğretmeninin konuştuğu o ders, Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği 101 başladığı anlardan sadece biri yani. Böyle bir meseleyi konuşurken sınıf arkadaşlarımız, yani hayatları boyunca erkeklerin duyacağı, maruz kalacağı, bir şekilde hayatında olacağı bir meseleyi biz o gün erkeklerin hayatından çıkardık. Sadece kız çocuklarının meselesi haline getirdik. Günlerce o kızcağızla dalga geçildi, işte konuşuldu, böyle herkes biliyordu onun regl olduğunu falan. Bu çok büyük bir mesele haline geldi. Kim bilir o nasıl hissediyordur şimdi o dönemi hatırladığında.
Yani küçük yaşlarda da çok büyük mevzu. Mesela spor ortamlarında da çok bu önemli bir yer işgal ediyor. Sadece hani medyadan bahsetmiyorum yani. Küçük yaşta hani spor yapan kız çocukları için de yani bunu acaba antrenörüyle ne kadar konuşabiliyor? Acaba hani yanında bu konuda kendisine destek olabilecek hani bir sağlıkla ilgili bir sağlık çalışanı mevcut mu? Veya ailesi yeterli hijyenik ürünleri alabilecek kadar finansal durumu yerinde mi mesela? Çünkü hani günlük hayatı geçirmek bir mesele, bir de hani spor yapmak, hani profesyonel olmaya yakın bir şekilde spor yapmak başka bir mesele. Mesela yüzücüler var. Ben atletizmden hatırlıyorum mesela. Yani bu böyle antrenörlerle falan da çok rahat konuşulan bir konu değildi. Ama mesela o gün gerçekten çok ciddi bir ağrı çekiyorsan mesela atletizm pistinde çok da iyi bir performans gösteremeyebilirsin. Ama bunu bir erkek antrenör mesela anlayıp ona göre davranmıyordu diye hatırlıyorum ben. Ya yani o da çok önemli gerçekten. Ve tabii ki hani finansal durum da yine bu çok önemli. Çünkü hani dövizin de artmasıyla beraber artık fiyatlar da çok ciddi bir şekilde artış göstermiş durumda.
Şeyi fark ediyor musunuz? Yani kadınların ihtiyacı olan hijyen ürünleri ya da bir takım ilaçlara sürekli zam geliyor. Sürekli zam geliyor. Yani geçen bir araştırma okudum. Özellikle kadın hijyen ürünlerine bir yıl içerisinde %35 zam gelmiş.
%35 ne ya? %35 ne kadar büyük bir oran.
Bir de hep şöyle bakılıyor mesela. Bu lüks ihtiyaçmış gibi. Yani bu kozmetikle bir tutuluyor çoğu zaman. İşte geçen konuşmuştuk. Yani o vergilendirme usulünde bile hani %18 KDV uygulanıyor. Halbuki daha temel ihtiyaç olarak görülse %8 KDV uygulanabilir aslında. Ama sanki bir kozmetik ürünüymüş gibi, bir lüks ürünmüş gibi %18 KDV uygulanıyor. Halbuki bazı ülkelerde mesela %0 uygulayan var. Mesela Kanada. %5 Avrupa Birliği'nin çoğunluğunda mesela. Çünkü yani insanların buna erişimi olmak zorunda. Hani bu temiz su erişimi gibi bir şey aslında.
Kesinlikle. Ya bu kadar doğal olan ve bu kadar temel bir ihtiyaç ürününün, yani lüks ürün olarak karşılanması ve bu şekilde piyasa sürülmesi gerçekten akıl alır bir şey değil ya.
Yani bir de mesela en ulaşılabilir olanı hijyenik pet. Evet. Zaten tampon ya da işte menstrual kap gibi şeyler zaten hani ulaşılamıyor çoğu insan tarafından. Hijyenik pet de aslında bu yöntemlerin arasında yani en az hijyenik olanı, bir yandan da en az konforlu olanı. Ama hani tampon falan almaya çalışsan zaten hani hem toplumsal baskılar sebebiyle insanlar kendini rahat hissedemiyor tampon satın alırken de kullanırken de, hem de artık katlayarak fiyatlar artıyor.
Hijyenik ürünlerin ulaşılabilirliği dışında aslında bunların da kendi içinde bir takım tabusal algılanmaları var ya. Mesela tampon kullanımı, ben etrafımda pek çok kadında ben tampon kullanıyorum dediğim zaman gözlerinde böyle bir belerme, öyle mi? Deyip bir garipseme anı yaşadım. Hemcinslerim arasında oluyor bu. Yani tampon kullanmak sanki çok yanlış ve seni çok kötü yola sürükleyen bir şeymiş gibi algılanıyor.
Bütün kötülüklerin anası.
Aynen, gerçekten bütün kötülüklerin anası tampon.
Maça giderken yıllar yıllar önce böyle çanta aranıyordu. Kapıdan geçtikten sonra her kapıda o X-ray aleti olmadığı için kadın güvenlik görevlileri kadınların çantasına bakıyorlardı. Sonra böyle benim gözümde de böyle bir küçük bir göz vardı, onu da açtırdı bana. Orada böyle bir sürü tampon vardı küçük. Paketli de değildi yani, hani küçük jelatin ambalajdaydı. Sonra kadın bakmıştı onlara, sonra dehşet içinde bana baktı. Tampon dedim. falan yaptı kadın. Ne olduğunu anlayamamıştı yani.
Şey, onlar kumaş, minik pamuklardan yapılmış kurşunlar.
Öyle değerlendirdi sanırım. Sonra ha, tamam falan dedi böyle ama yani ne olduğunu anlayamadı. Sanki sahaya atacakmışım gibi.
Güzel bir protesto olabilirmiş bu arada sahaya tampon atmak.
Ya zaten tampon hijyenik ürünlerin kullanımı son derece kültürel ve toplumsal şeylerden besleniyor. Buna sanırım gireceğiz şimdi, daha da detaylandıracağız ama benim de bununla ilgili çok komik bir anım var. Biz küçükken çok fazla tampon reklamı görüyor muyduk televizyonda?
Hiç
görmedim.
Hiç görmüyorduk.
Görmüyorduk değil mi? Yani
hala da
tamponu...
görmüyoruz ki.
Evet.
Hala da görmüyoruz değil evet. mi? Her yerde evet. hijyenik pad var. İşte Türkiye'de bunun datası vardır bir yerlerde. Daha fazla kullanılan şey hijyenik pad. Ve yani ne kadar acı bir şey. Çünkü Dijen'in söylediği gibi hijyenik pad hiç hijyenik bir şey değil. Ve çok fazla koku yapan ve insanların cildini tahriş eden çok saçma.
Ve aslında biyolojik olarak da vajinal florayı en fazla ne diyeyim tahriş etmeye... taşlatma potansiyeli olan ürün de hijyenik ped yani.
Neyse ki artık ped reklamlarında mavi sıvı tırnak içinde kullanmayı bırakmışlar. Gördünüz mü bilmiyorum. Sonunda artık yani yıl 2020 ve ped markaları kırmızı, yani kana benzer ve kanı sembolize eden bir sıvı kullanmayı akıl etmişler yani. Bununla ilgili de tabii çok fazla kampanya oldu. Yani ilk bu hareket belki de böyle başlamıştı. Neden mavi sıvı kullanıyorsunuz.
Şeyi hatırlıyor musunuz ya? Bir kadın Instagram'da bir sanatçı sanırım bir fotoğraf paylaşmıştı. Böyle yatıyor ve çarşaf sanırım kırmızı. Ve Instagram evet. bu fotoğrafı kaldırtmıştı.
Kaldırmış. Hmm. O bir seriydi. O kadın New York'ta yaşayan bir sanatçı. Ve regle olduğu dönemde işte iç çamaşırının, çarşafının, yani son derece regle olan her kadının her regl oluşunda görmeye alışkın oldu. Son derece gündelik bir takım manzaraların fotoğraflarını Instagram'a koymuştu. Ve Instagram anında kaldırdı o fotoğrafları. Yani
tabii çok yıllar önce olmuştu. Belki şimdi baskı. Olsa artık kaldırmayabilir.
Yani nipple da sürekli, meme ucunu da sürekli sansürlüyor Instagram. Instagram'ın ben bu konudaki içtenliğine inanmıyorum. Neyse, bu tamponlarla ilgili meseleden regl mitlerine geçebiliriz. Bir takım regl ile ilgili mitler var yani maalesef. Her genç kadının bilinçaltına işletilen. 1. Tampon bekareti bozar. Yanlış. Biz bunu nerede duyduk ya? Bu nerede yayılıyor bu bilgi parçacığı?
Bu yani atadan oğula gelmiş bir bilgi. Anadan kökeni sorgularsak.
Yüzlerce yıldır. Evet.
Bilmiyorum, aklıma gerçekten gelmedi. Yani bu bilgi kafamda var ama nasıl girdiğini bilmiyorum.
Bir minicik bir internet araması ile son derece kolay yanlışlanabilecek bu bilgi gerçekten çeşitli yerlerde tampon alımının, hani mesela şöyle alayım. Tamponların bazı marketlerde bulunmayıp sadece eczaneden alınabilen bir ürün olmasına sebebiyet veriyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. Yazlıktayken denize girmek için tampon alma ihtiyacı içinde bulunduğum ve hiçbir markette bulamayıp eczaneye gitmek zorunda oldum. Ve eczacının erkek olduğunu gördüğümde öf falan deyip iç çekip derin derin nefes alarak eczaneye girdiğimi. Tampon alacağımı söylediğimde eczacı beyefendinin son derece garipseyen bakışlarda, sanki orası deniz kenarı bir yer değilmiş gibi, böyle son derece yargılayıcı bakışlarına maruz kaldığımı hatırlıyorum. İkinci bir bununla ilgili komik anım da şu. Ben Şanlıurfa'daydım bir gün iş seyahati için ve regl oldum ve tampon almak istedim. O zamanlar tampon kullanıyordum. Yani şehirdeki bütün büyük marketlere gittim arkadaşlar ve gerçekten bulamadım. Yani bütün şehirde en son sanırım bir yerde rafların arkasında kullanmadığım bir markanın küçük boyu, yani işime bile yaramayacak bir kenarda köşede unutulmuş bir tampon buldum. Ve bu duruma çok şaşırmıştım. Yani büyük şehirde büyüyen bir insan olarak bazen bunları unutabiliyoruz. Yani daha kırsal yerlerde, toplumsal anlayışın ve eşitsizliğin daha farklı olduğu yerlerde gerçekten bir takım ürünlere hani erişimi yok yani kadınların. İsteseler dahi bu ürünleri kullanamıyorlar.
Biraz şununla da alakalı bu senin söylediğin tepkiler. Yani birçok kültürde var bu. Türkiye'de de var. Sanki regl olan kadın o anda kirliymiş gibi bir algı da var. Yani o hani saf olmama hali olarak değerlendiriliyor.
Aynen. Ve sen orada gidip onu beyan ediyorsun orada. Bakın ben şu an reglim. Bir de üstüne tampon istiyorum.
İşte evet aynen. Yani oradaki şey sadece reglin kendisinin bir mit olmasından ziyade kendini de böyle sanki başka birisine bir sırrını açık ediyormuşsun gibi hissetmek.
Evet çok doğru bir şey. Doğru bir tanım yaptım.
Ben şimdi bütün bunları bağdaştıran bir örnek anlatacağım. Hem reglin tabu olmasıyla ilgili hem de bu Esin'in değindiği regl yoksulluğuyla ilgili. Bunu muhtemelen okumuş olabilirsiniz. Yani dinleyicilerimizden de okumuş olanlar vardır. Biraz eski bir hikaye aslında bu ama. Ben bunu El Cezire'de falan okumuştum. Hindistan'da bir adam karısının regl dönemlerinde hijyenik pede ulaşımı olmadığı için ve yani buna yetecek parası da olmadığı için. Bu arada şöyle de bir bilgi vereyim. Hindistan'da yaklaşık 300 milyon kadının hijyenik pedlere ya da herhangi bir hijyenik ürüne ulaşımı yok. Ki bu çok ciddi
evet,
bir rakam.
İşte yani. Az önce bahsettiğimiz
çok ciddi bir sayı.
Lüks tüketim ürünü olarak evet. Görünen çok temel malzemelerin süper yani bazı insanların gücünü yetmeyecek kadar pahalı olması ve bunu yarattığı yoksulluk, regl yoksulluğu. Evet.
Aynen. Bu bahsettiğimiz adam adını asla telaffuz edemeyeceğim çünkü böyle çok değişik ve asla telaffuz edemeyeceğim bir isim var. Adam karısının regl dönemlerinde eski yırtılmış paçavra kirli bezleri hijyenik ped gibi kullandığını görüyor ve çok üzülüyor bu duruma. O yüzden karısı için böyle marketlerde satılan gibi bir ped yaratma ihtiyacı hissediyor. Bunun için de böyle pamuk dokumadan aynı işte bir pedi kendine örnek alarak bir tane prototip geliştiriyor. Ve karısına bunu sunduğu zaman karısı inanılmaz sinirleniyor bu duruma. Yani bir erkek olarak sen neyle uğraşıyorsun, bana ne teklif ediyorsun vesaire diye. Sonra zaten kadın bir şekilde ikna olup denediğinde de hiç beğenmiyor. Ben kendi paçavralarıma geri döneceğim diyor. Bunun üzerine adam mesela daha iyi nasıl yapabilirim diye düşünmeye başlayıp başka prototipler geliştiriyor ama şöyle bir sıkıntısı var. Her ay yani denemek için birine ihtiyacı var. Ve karısını her ay bekleyip süreci uzatmaktansa mesela yakınlardaki bir üniversitede, bakın üniversitede tıp öğrencileri olan kadınlara gidip projesini anlatıp benim deneyim olur musunuz diyor. Hiçbiri kabul etmiyor. Ve hepsi sapık muamelesi yapıyor adama. Sonra bunun üzerine adam kendi kendine çalışmalar yapıyor. Kendi üzerinde deniyor. Bu etraf tarafından bilinince bütün köy halkı ve karısı tarafından dışlanıyor. Karısı terk ediyor. Neyse hikayeyi daha fazla uzatmayacağım. Günün sonunda adam bir imparatorluk kurdu kendine. Kendi makinalarını yaptı. Şu an Hindistan'da en çok satan hijyenik ped markasını üretiyor. Ve sadece kadınları çalıştırıyor. İnanılmaz bir istihdam gücü yarattı. Ama bu hikayenin temeline baktığımız zaman aslında bütün bu konuştuğumuz şeyler var. Yani regl yoksulluğu da işin o kadar içinde ki tabu yani aslında adam ne kadar güzel bir şey yapmaya çalışıyor ama karısı dahil herkes bunu sapkınlık olarak addediyor ve bu çok kötü bir şey. Yani hani gerçekten erkekliğe ve erkeklere dair her şeyin kutsanması, kadınlık ve kadınlara dair her şeyin de inanılmaz değersizleştirip tabulaştırılmasına renk inanılmaz güzel bir örnek.
Evet, kesinlikle. Ben de izlemiştim o adamın hikayesini YouTube'da. Ve yani ne kadar üzücü. Çünkü regl yoksulluğunun inanılmaz kendini gösterdiği, son derece büyük ekonomik eşitsizliğin olduğu Hindistan gibi bir ülkede yani belki de en acil ihtiyaç noktalarından biri milyonlarca kadına maliyeti düşük bir takım hijyenik ürünler sağlayabilmek ve bununla hiç kimse ilgilenmemiş bugüne kadar. Bunu ciddi bir problem olarak kimse almamış bile. Üzerine emek sarf etmemiş. Sarf eden de daha sonra yargılanmış ve bir kenara itilmiş. Yani gerçekten çok üzücü. Eminim kadınlar buna daha fazla eğilmek isterler. Ama işte kadın girişimciliğin de aynı şekilde aynı sebeplerden ötürü çok zor olduğu coğrafyalarda böyle bir kısır döngüye giriyor bu durum.
Yani biraz temsiliyet de meselesi. Yani ilk tampon sanıyorum 1895 yılı civarı yani 1900'lere gelmeden önce Böyle bir şeyler üretilmiş. Hijyenik pedre, tampon gibi üretimler var. Ama 1940'lardan sonra kadın doktor piyasada kendine yer bulabildiği için mesela o tamponu geliştirmek ve tamponun aslında tıbbi olarak daha sağlıklı olduğunu söyleyen bir İngiliz doktor var. Mesela o zaman tabii yani kadın doktor da olmadığı için mesela bunun nasıl etkileri olabileceğini erkek doktorlar biraz daha az bilir. Yani yaşayan birisi veya hani bunu gözlemleyen birisi arasında da bir fark var. Yani daha doğrusu biyolojik olarak algılasa bile bunun kültürel boyutuna ulaşma konusunda sıkıntı yaşayabilir. Mesela bu iş yeri mevzusunda da böyle. Yönetimde bir kadın yer aldığı zaman kadınların karşılaşabileceği sorunları çok daha net görüp bu konuda önlem de alabilir. Tam anlatabildim mi demek
Evet
istediğim şeyi?
anlattın. Yani karar vericilerin kadın olması da bu sürecin yani tabulaşmanın kırılmasına çok daha faydalı olur diyorsun, değil mi?
Evet.
Bir de ne kadar temel bir ihtiyaç olduğunu insanların gözünün önüne sokulması gerekiyor. Yani yine Lomanto başa döndük şu an. Hani bu Nihan'ın da dediği gibi görünürlüğü artırması açısından da önemli. Yani ne kadar temel bir ihtiyaç olduğu ne kadar anlaşılırsa tabu olma özelliği de o kadar ortadan kalkacak. Çünkü ya hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yakın zamanda yaşanan bir afet olayında Van depremi olabilir. İlk defa ben şunu duymuştum. Hani insanlar hep belli tür yardım malzemeleri göndermeye çalışıyorlar. Ama sivil toplum kuruluşları çıkıp demişlerdi ki lütfen hijyenik ped yollayın.
Evet.
Hijyenik ped ihtiyacı var ve ben ilk defa aydınlanma yaşamıştım. Hakikaten insanlar ne yapıyor böyle bir durumda? Ya o kadar zor bir durum ki zaten afet alanındasın. Zaten inanılmaz travmatik bir olay ve bir kadın olarak sen böyle bir afetten etkilenmiş birisi olarak gidip bir de pardon ped var mı falan diye insanları mı dolaşacaksın? Yani hadi ya belki yerinden bile kalkamıyorsun yani insanlar neler yaşamış orada. İlk defa orada duymuştum ve şu an mesela yani kendi işim gereği de böyle kriz durumlarıyla, afet durumlarıyla çok karşılaştığım için mesela o hijyenik pedler, o kadın hijyen ürünleri hep o listede olur artık. Yani orada bir temel ihtiyaç olarak o bulunur. Yani yıllar içerisinde yerleşti. Ama mesela bugün böyle bir ek sözlüğe bakma gafletinde bulundum.
Ah.
İşte bu şeyle ilgili atıyorum hani vergiler ya da hani rey izni falan. Ya böyle tabii ki çok eril bir yer olduğu için bir yandan da
Zehirli.
evet standart olarak alınmaması gereken bir yer ama ya yani o basic bakış açısını o kadar iyi
İlkel.
temsil ediyor ki çünkü yani ilkel bakış açısını çok iyi temsil ediyor çünkü diyor ki o zaman tıraş bıçağından da vergi alınmasın mesela.
Of.
Yani bu arada yani şeye gelinebilir bu arada. Temel ihtiyaçların hiçbirine alınmasın
Alınmasın
zaten de hani en
yani.
başta. Ama adam şeyi düşünemiyor mesela. Git başka bir şey, git pamuk tıka falan diyor.
Ya inanılmaz ya işte empati
Ve
cahillik.
cahillik ama yani bu eğitimsizlik
Empati.
işte senin söylediğin örnekte erkeklerin dışarı çıkartılarak konuşulduğu bir dünyada erkek zaten anlamıyor ki
Hayır, bunun
bunu
ötesinde
yani.
de hani kendine her şeyi hak görüp kadınları hep minimuma tamah etmeye mecbur bırakıyor.
İkna aynen. Benim bir sorum var bu noktada. Hani belli ki biz ya bütün konuşmalarımızdan bu anlaşılıyor. Zaten yani birebir aynı zamanlarda biz birbirimizi de görerek bu açılımı yaptık. Biz artık erkek arkadaşlarımızın yanında, partnerlerimizin yanında, ailemizin yanında ben reglim şu an, regl ağrısı çekiyorum demekten, yani kendimizi güvende hissettiğimiz ortamlarda bunu söylemekten geri kalmıyoruz ve bundan utanmıyoruz. Bunun utanılmayacak bir şey olduğunu öğrendik. Ama mesela siz hatırlıyor musunuz? Yani bunu belki de dinleyicilerimiz için hani bir güvence olarak anlatabiliriz. İlk başta evet çok garip anlar yaşadık ama zamanla herkes alıştı. Ama zamanla etrafımızdaki erkekler bunu duyduklarında daha normalleyici, daha kabullenici bir tepki vermeyi öğrendileri paylaşalım mı biraz?
Şöyle bir abi ve bir babayla büyümüş bir insan var. Baba zaten default hepimizde var da abi ben de ekstra. Ben şey hatırlıyorum yani ortaokul zamanlarımda falan çok rahatlıkla abime de babama da beyreğe kırıldım diyemiyordum. Yani karnım ağrıyordu mesela neyin var kızım diyordu baba. Böyle şey ağrıyordu biraz biraz niye böyle kekeliyordum. Benim kekelememden babam onun regl ağrısı olduğunu anlıyordu. Ama o cümle içerisinde net bir şekilde kullanılmıyordu. Tam olarak o eşiği ne zaman açtığımı somut bir şekilde hatırlamıyorum. Ama bir noktada şeyi fark ettim yani. Bu benim hayatımın gerçeği ve hakikaten utanılacak bir taraf yok ve babamdan saklamam da ya da abimden saklamam da yani bir somut bir faydası olan bir şey değil. Ben utanmıyorsam onun da utanacak bir şeyi yok zaten. Yani hani benim yerime abimin ya da babamın ben ondan işte bana gidip işte marketten ped alır mısın dediğimde utanmasına gerek yok. Onun da o benim o eşiği açtığım gibi onların da o eşiği açması gerekiyor. Çünkü ben şeye inanıyorum gerçekten yani o farkındalığı biz kazanırsak etrafımıza da o farkındalığı yaymak gibi de bir amacımız olabilir. Herkes kendi küçük çevresini değiştirerek başlıyor çünkü bu işlere.
Ben aileden örnek vermeyeceğim çünkü bizim ev bayağı kadınlar matinesi olduğu için zaten. ama arkadaş ve iş ortamlarından örnek verecek olursam ya da romantik partnerler vesaire. Genelde hani ya tabii benim çevremdeki insanlar da çok ekstrem değiller. Hani çoğu değişime açık insanlar olduğu için hani bundan utananlar bile ya onların yanında bir kere söylemek yetiyor yani. Yani bir kere hani cesurca bir cümle etmek yetiyor. Ya özellikle kadınları etkiliyor. Ya kadınlar tamam deyip burası güvenli bölge diyerek mesela onlar da katılıyorlar. Erkekler de hani bu bir şoksa şok geçiyor ve onlar da normal bir şekilde devam edebiliyorlar. Çoğunlukla benim yaşadığım buydu hep.
Çünkü bu hayatımızın bütün kadınların hayatının bir parçası yani neredeyse. Ve hani bu bir kere duyunca bir sosyal bir ortamda duymaktan çekiniyorlar. Ondan sonra kabul ediyorlar. Ben de mesela iş yerinde yani mesela çok ciddi karnım ağrıdığı zaman her zaman çok karın ağrısı çekmem ama bazen oluyor. Karnım ağrıdığı zaman işte hani söylüyordum yani ne oldu? İşte karnım ağrıyor. İşte regl ağrısı falan diyordum. Ha falan oluyorlardı önceden böyle bir şaşkınlık geçiriyorlardı. Ondan sonra mesela alıştı herkes.
İşte duya duya.
Utanılacak hiçbir şey yok.
Evet ya kadınların utanmadığını görünce erkekler de biraz biraz bu utanılacak bir şey değil duygusuna iyice yaklaşıyorlar muhtemelen. O yüzden evet Tuğçe'nin de dediği gibi her şey bizim dilimizde ve bizim kendi küçük çevremizde attığımız adımlarla başlıyor. Cansu Dengey diye bir Instagrammer.
Evet evet gördüm
var.
Ben de bahsedecektim onun videolarından.
Evet ve mesela ne kadar cesurca bir şey yaptı. Kullandığı farklı hijyenik ürünleri anlattı YouTube kanalında. Bunun için de çok övgü aldı. Tabii ki genelde kadın çevrelerinden. Harika bir şey yapmış. Ben de izledim. Çünkü işte şimdi ya zaten bahsettik. Hijyenik ürünler aslında çok çeşitli ama bazı kültürlerde takım genel geçer hijyenik ürünler var. Türkiye'de ped bu. Ama pedin ne kadar rahatsızlık verici ve yani kişiden kişiye göre değişir tabii de yani buna hoşlanmayan insanlar farklı çözüm arayışlarına giriyorlar. Cansu Dengey de sanırım ne deniyor ya ona? Menstrual iç çamaşırı mı?
Galiba.
Ben hiç görmedim.
Regl çamaşırı falan gibi
evet,
bir şey.
Evet öyle bir şey. Onu kullandığında neler hissettiğini, nasıl memnun kalıp kalmadığını anlatmış. Yani ben de mesela görünce gözlerim büyüdü. Of vay be ne kadar cesurca bir hareket falan dedim. Abi aslında hani piyasadaki bir sürü kozmetik ürünü deneyip paylaşan insanlardan biri olarak yani çok fazla kadının her ay yaşadığı bir şey için kullandığı bir ürünü paylaşıyor. Yani ne kadar temel, ne kadar basit bir şey. Ama çok fazla eleştiri de aldı. Onu da gördüm. İnsanlar bunu çok garipseyip işte özelini neden paylaşıyorsun YouTube'da? İşte biz bunu bilmek zorunda mıyız? Falan dediler. Halbuki ne kadar önemli ve bu tarz ürünler hakkında ne kadar fazla insan konuşursa o kadar birileri denemeye ve yeniliğe açık oluyor. Aynı şey menstrual kap için de geçerli. Terapi bölümünde olduğu gibi ben senelerdir çevremdeki insanları menstrual kap övüyorum. Evet. Bu gruptaki iki kişiyi de ikna ettim menstrual kap evet. kullanmaya yakın zamanlarda.
Ben de başka bir arkadaşımı ikna ettim ve her seferinde çok mutlu oluyor. Her regimde sana dua ediyorum diyor. O
evet.
da çok hoşuna gitmiş çünkü.
Yani insanlar çok beğeniyor. Eğer bu podcast buraya kadar dinleyen ve menstrual kap merak eden insanlar varsa daha da ayrıca uzunca konuşabiliriz. Mükemmel bir ürün. Komisyon falan almıyoruz hiçbir menstrual kap sağlayıcısından da. Son derece hijyenik kullanımı kolay ve çevre dostu ve maliyeti düşük bütçe dostu, çok güzel bir ürün. Yani Türkiye'de ana akım medyayı bırakın, sosyal medyada bile reklamları yok. Hasbelkader ben internette gördüm bir yerde. Yani bu ürünün varlığını bilip...
Şey var, bu konuda çok böyle merak eden insanlar için bu Cansu Denge ve Rayka Kumru'nun beraber hazırladığı bir video var.
Evet.
Orada menstrual kapları ve çeşitli jenik pedleri falan deneyerek nasıl bir şey olduğunu da çok güzel kendi deneyimleriyle beraber anlatıyorlar.
Evet.
Videonun adı da Tamponun içinden ne çıktı?
Evet. Herkes izlesin gerçekten. Ya böyle bu tarz bilgilendirici videolara ve daha fazla bilgi aktarımına çok çok çok ihtiyacımız var gerçekten.
Evet. Ve yavaş yavaş da bu daha fazla görünür olmaya başladı zaten ve daha fazla da görünür olacak. Bu da açık bir gerçek. Kadın hareketi ilerledikçe bu da kendine gündemde her zaman yer bulacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.